Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışım odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamente, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın lütfen sosyal medyadan. Çağırın herkesi, kardan kıştan geç kalan olmasın. Çünkü bugün önemli bir mevzuyu konuşacağız. Öncelikle en baştan söyleyeyim. Dün akşam televizyonda gördüğünüz şeyi sakın arabada denemeyin. Çünkü giden bir araç içinde geri vitese bu kadar hızlı takarsanız şanzımanı dağıtırsınız. Bu kesin bir bilgi. Her yerde de anlatabilirsiniz. Herkese gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Böyle bir geri vites 20 yıldır görmedik. Daha önce benzerleri oldu. Bugün yayının içinde konuşacağız. Yani onu mu dedim? Ben öyle demedim, böyle demiştim. Yani demek istemiştim. Zaten ondan önce koşturan tipler var biliyorsunuz. Öyle demek istemedi daire başkanına çalışanlar. Beyefendi ondan bahsetmedi ki o değil ki söylediği falan diyen. Ama dün öyle bir açıktan manevra yapıldı ki geri geri üstelik. Hani Adana ağzıyla öyle bir anarya yapıldı ki bunun dönüşü yok. Mümkün değil yani buradan çıkmaz o araba şanzıman dağıtır motoru yere düşer o arabanın. Neden? Çünkü her şeyi bir kenara bırakın. İktidar ortağınızı bıraktınız yolda. İktidar ortağınızı bıraktınız ya. Adam da kaç gün önce söyledi serçeysen serçeliğini bil diyerek. Hikayeyi bilmeyenler için anlatalım. Dün akşam NTV Star ortak yayınında benim hayatımda gördüğüm hani tesadüfen işte tesadüfen değil hasbelkader yani elbette baştaki seçimlerde yarın sabah konuşuruz bunu isterseniz ama seçimlerde bir takım tesadüfler de etkili olmuştur elbette. Ama şunu çok net söyleyebilirim 1983'ten beri yayıncılıkla uğraşıyorum ya hayatımı gerçekten 83 yılından beri bununla kazanıyorum. Ben ömrümde böyle bir televizyon programı görmedim. Çok ciddi söylüyorum. Yani iktidar yandaşı kanalların dibinde yapılan, hani o daha önce anlatmıştık ya koltukta kıçı koltuğun minderine değil yere değecek gibi ucunda oturan tipler. Onların da var olduklarında bile ben böyle bir şey görmedim. Dün akşam o ekrana çıkan 4 kişi gazeteci olarak kendilerini adlandırıyorlar. En açık söylemiyle utanmak zorundalar. Hiçbir şey yoksa bile utanmak zorundalar. Çünkü hanımefendi sözünün bile prompter'a yazıldığı. Hanımefendi sözünün bile prompter'a yazıldığı. Bari bunu söylemeyin, bunu yazmayın. Zaten Millet İttifakı içinde yok ki başka kadın lider. Bunu yazmayın bari. Onun bile yazıldığı bir yerde ellerine verilmiş, kağıtlara yazılmış o şeyleri soru gibi utanmadan sordular. Hatta o kadar utanmadılar ki ya bazı sorular sorulmadan cevaplandı. Yok kardeşim vallahi soru sorulmadan cevabı geldi ya. İşte Yeşim de yazmış. Böyle bir saçmalık yok ki. Siz sordunuz diye söylüyorum veriyorum bu müjdeyi dediğinde mesela Erdoğan o müjde beklenmiyordu öyle bir şey sorulmamıştı ki. Mesela Abdullah Öcalan'la ilgili olan soruda Meral Akşener adı geçmedi. Baktılar ki viraj açıktan alındı. İki kişi aynı anda daldı topa ve bu iki kişi gazeteci olduğu iddiasında. Gazeteci olduğunu iddia ediyor. İnsanların bir parça utanması lazım. Ayıptır ya. Yani evinize barkınıza gidiyorsunuz kardeşim. Çoluğuna çocuğuna sarılıyorsun. Ananın babanın yüzüne bakıyorsun ya. Hiç mi üzülmüyorsun? İnsaf ya. Yani şunu demek çok mu zor ya kardeşim? Bu sorulmaz, sorulmaz bu. Dün sosyal medyadan da paylaştım. Her şeyin öncesinde bunu söyleyeyim de. Yani bu mesleğin içinden biri olarak boynumun borcu çünkü bu. Bütün gazeteci arkadaşlarım da yapmalı bunu. Gazeteciliğe ilgi duyan genç kardeşlerim. Bakın elinize verilmiş bir kağıtta sıralanmış şeyleri seslendirmenin adı gazetecilik değildir. Bu utanç verici bir şeydir. Gerçekten bu bir parti çalışmasında yapılabilir. Ama o parti çalışmasını seçen kişinin hangi partiden olduğunun önemi yok. AKP'li, CHP'li, HDP'li bilmem neli. Hiçbir önemi yok. Onun gazetecilikle bir alakası yoktur. Gazeteci orada durmaz. Kamu adına görev yaparsın sen. Maaşını kamudan almamana rağmen. Ama dün yaşanan, yapılan utanç verici bir şeydir. Ve bu insanlar başkalarının gözlerinin içine bakarak gazeteci olduklarını iddia ediyorlar. Utanç verici bu ya. çıkıp ekranlardan yiğitlik taslıyorlar falan. Ayıptır. Yani şuna karşı çıkmak bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor? Üç kişi. O üç kişi gazeteci olduğu iddiasında. Aralarındaki dördüncünün uzak yakın alakası yok zaten. Ünvanıyla geziyor. Ünvanı nereden aldı bilmiyorum. Sadece iktidar korumacılığı yapıyor. Başka bir derdi yok onun. Artık çıta buraya düştü gerçekten. Ama çok acayip bir şeye de vesile oldular bu arada. Doğru, gerçekten doğru. Mesela soru sorulmadan önceden, daha önceden hazırlanan sorular veriliyordu. Daha önceden hazırlanan cevaplarla ilişkilendiriliyordu. Yani senin bir şey yapmana gerek yok. Bu sefer o kadar program tarzından çıktı ki, şirazesi öyle bir kaydı ki, soru sorulmadan cevap geldi mecburen. Çünkü ekmek bunun karşılığında kazanılıyor. Şunun için söyleniyor diye araya. Onlar genelde hep montajcılara kıyak olsun diye yapılır. Çünkü şu dakikada diye timecode almayanlara işte Erdoğan'ın Meral Akşener'den bahsettiği bölüm denilsin diye araya Meral Akşener ayrıntısı girdi. Bu kadar utanç verici bir yayın çok uzun süredir izlememiştim. Gerçekten izlememiştim. Ama helal olsun. Tarihinize yazdınız bunu. Bravo. Yalnız orada öyle bir geri vites yapıldı, öyle bir anarya yapıldı ki şanzımanı dağıtmasını bir kenara bırakın. İktidar için birleştirici bir unsur bu. Çünkü birkaç gündür bununla ilgili böyle hani gündemi tekrar mı ele geçiriyoruz, öyle mi oluyor, böyle mi oluyor falan filan konuşulurken elinden kaçan her şeyi toparlamak üzere ne kadar ileri gidilebileceğini gösterdi Erdoğan. Ya kendi sözlerini, kendi sözünü yalanladı. Kendi sözünü. Üstelik bir caminin içinde söylenmiş bir sözü yalanladı. Ben ona söylemedim ki diye. Eğer siz ona söylemediyseniz bunu, paylaştığınız kişi o değilse eğer, o zaman iktidar ortağınıza bir söyleyin. Çünkü böyle söylediğinizi düşünerek sizin söylediğiniz zannıyla kamuoyunda karşılanan kişiye çok pis yüklendi. Cümle biraz karışık oldu ama boş verin. Serçe diyelim, serçe deyince herkes anlayacak. Serçe demek kuş demek değil ki. Yani serçe bir kuş mudur? Evet. Her kuş serçe midir? Hayır. İşte iktidar bu ikinci prensipten hareket ediyor. Ben serçe dedim. Serçe demedim. Kuş dedim ben. Sen anladın serçe diye. Bunu ortağınıza söyler misiniz? Adamı askıda bıraktınız çünkü. Çünkü ondan gaz alan insanlar bayağı bunu emir telakki ederek evini falan bastılar Sezen Aksu'nun. Ciddi söylüyorum. Sadece bununla kalmadı. Mesela bir adliyenin önünde açıklama yapan bir çakal grubu kafalarına sıkacağız falan dedi İçişleri Bakanı'nı referans göstererek. Yani Sayın Erdoğan olay çok büyüdü. Keşke bunu daha önce yapsaydınız. Gerçekten bir araç giderken geri vitese takmamak lazım. Bunu öğretirler. Ama hani araç sizin değilse bu biraz şeye benziyor ya. Kendi taksisine çıkmayan bir sahibin başkasının taksisini çalıştıran şoför biraz daha hor kullanır biliyorsunuz aracı. Genelde anlaşılır bu. Adalet ve Kalkınma Partisi de öyle. Hani biz bir tur denemek için aldık. Bunun üzerinden gideceğiz. Sonra sahibine bırakacağız diyerek biraz hırpalayarak kullanıyor arabayı. Dünkü artık boyut değiştirmiş haliydi. Türkiye acayip bir gündem yaşıyor. Öyle bir gündem yaşıyor ki sağlıkta elden kaçmış çok ciddi bir pandemi var artık. Elden kaçtığını biliyoruz. Dün el yüz açıklaması yapıyor Sağlık Bakanlığı. Ele yüze bulaştırmak bu kadar net tarif edilebilir. Gerçekten ötesi yok artık. Elimizi yüzümüze değdirmeyelim diyor mesela. Bugüne kadar mesela keneden kaçınmak için pantolonun paçalarını çoraba sokmak fikrini icat edenler kadar yerinde nitelikli bir tedbirden bahsediliyor. Kendisi doktor bu arada. Doktor olduğunu iddia ediyor. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı bugün Türkiye Gazetesi'nden göstereceğim size. Ya çok gerçekten çok acayip bir şey. Bunu başka yerden gösterseniz insanlar kıllanabilir çünkü. Yok canım yalan söylüyorsun falan derler. Oysa Türkiye Gazetesi'nde hem de benim yıllardır tanıdığım, beraber mecliste de çalıştığım, çok sevdiğim bir arkadaşım Yücel Kayaoğlu'nun bir haberi var. Maliye ve Hazine Bakanı bir araya geldiği insanlara ki bunlar öyle sıradan insanlar değil. Hani dışarıdan adam toplayarak sen gel sen gel sen soru sormayacaksan gelebilirsin falan denilen insanlar değil bunlar. Enflasyonun bir süre daha %40'lar civarında kalacağını, bak bir daha söylüyorum. Diyor ki onlara enflasyon diyor bir süre daha %40'lar civarında kalacak diyor. Nasıl yani %40'lar civarında kalacak? Ve ondan sonra diyor ki yıl sonunda baz etkisiyle %30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz. Daha 10 gün önce kısa vadede tek hane indireceğiz demedim mi beyefendi? Araba giderken takmayın geriye. Ciddi söylüyorum şanzımanı dağıtacaksınız. Sonra tamiri çok zor. O motor indirilecek. Bayağı askıya alınacak, zincirle çekilecek o. Arabayı kaldırmak, lifte almak falan kurtarmaz bu saatten sonra. O motor indirecek, yatak saracak zaten bir süre sonra. Şu anda sardı da yokmuş gibi davranıyorsunuz siz. Hazine ve Maliye Bakanı bunu söylüyor. Bir araya geldiği milletvekili, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finansla ilgili atılacak adımları anlatıyor. Finans demişken dün akşam bankacılık kanununa göre suç işlendi. Üstelik Cumhurbaşkanı tarafından işlendi. Açıkça dedi ki özel bankalar sizi kandırıyorlar. Özel bankalar sizi kandırıyor, sömürüyor. Paranızı kamu bankalarına yatırın. Mesela bu yayının yapıldığı kuruluş NTV, benim 10 sene boyunca çalıştığım NTV iken, yani benim bugüne gelmemde gerçekten çok büyük katkısı olan, o televizyonun da bugüne değil ama iyi bir yere gelmesinde küçük de olsa bir katkım olduğu önemli bir kurum, bir banka sahibiydi biliyorsunuz. Koskoca Garanti Bankası. Hani İspanyollar, Garanti BBVA falan filan. Bütün bunlar eyvallah da altyazı olarak geçmek zorunda kaldı bu cümleyi. Ya ömrünüzde böyle saçma bir şey duydunuz mu siz? Yani şöyle düşünün. Dünyanın en önemli baklavasını yapıyorsunuz siz. Baklavacıya gelen herkese diyorsunuz ki bunun içinde var ya şey kullanılıyor, mısır şerbeti. Sen git karşıdan al. Aklınıza gelir mi böyle bir şey? Dün yapıldı. Dün yapıldı gözümüzün içine baka baka. O yayının içinde bankacılık kanununa karşı muhalefet edildi. Suç işlendi. Alenen suç işlendi ya. Alın paralarınızı götürün oraya dedi. Bu arada birleştirerek anlatayım size de kısa bir vade içinde kamu bankalarına sermaye güçlendirmesi, sermaye aktarımı yapılacağını da söylemiş. Hatırlıyor musunuz? Burada konuştuk bunu 1,5 ay kadar önce. Kamu bankaları artık öz kaynaklara kadar geldiler. Satacak savacak bir şey kalmadı. Ve bu insanlar sermayelerinin güçlendirilmesi için sürekli Ankara'ya heyet yolluyorlardı. Sayın Nebati söylemiş bunu. Sermayelerini güçlendirme yapacağız onların. Sermaye aktarımı yapacağız diye. Sermaye aktarımı kim yapılacak? Yani Sayın Nebati iş dünyasının önemli bir temsilcisi olduğu, bugüne kadar iş hayatında başarılı bir insan olduğunu söyleyerek cebinden mi verecek onu? Yok. Senin benim param aktarılacak. Kamu bankalarına sermaye aktaracak adamlar. Ya bu ülkede Levent Üzümcü dövizin fiyatı üzerinden konuştu diye spekülasyon yapmakla suçlandı. Ülkeyi tek başına yöneten kişi çıktı ekrana ve dedi ki paranızı kamu bankalarından alın. Özel bankalardan alın. Onlar sizi sömürüyorlar. Kamu bankalarına yatırın dedi. 3 senedir burada dilimde tüy bitti. Anlatmaya çalıştığım her şey şunun üzerine bina edildi. Kardeşim bak bütün tartışmaları yapalım. Biz bunu yaşadık çünkü. Bu eşekliği bir kere daha yaşamanın anlamı yok. 2001 krizinde yaşadık. Ülkenin bankacılık sektörü darmadağın olursa kimse altından kalkamaz bunu. Yapmayın. Bankacılık sektörü her tartışmanın dışında tutulmalı. Çünkü insanlar şöyle bir zanla hareket ediyorlar. Ekonomiye benim güvenim var mı? Yok. Ama benim bir parasal birikimim var. Azdır, çoktur. Bilemem. Ama o benim hani eskilerin söylemiyle ölümlük, dirimlik, kefenlik hikayem. Anlatabiliyor muyum? O orada durduğu sürece ben güvenceyim kardeşim. Garantideyim. Kendini öyle görüyor. Kimi için bu 500 lira, kimi için 500 milyon dolar. Fark etmez. Ama sonuçta o sistemin içinde bir şekilde var insanlar. Bu tartışmayı dışarıda tutun. Biz bunu yaşadık kardeşim 2001 yılında. O dönemde banka kurmanın çok kolay olması, sermaye yapılarının çok çürük olması, dağıtılan kredilere kimsenin bakmaması, bankalara kredi dönüşlerinde artık paranın gelmemeye başlamasıyla birlikte işte ev, arsa, zeytinlik bilmem ne sahibi olması, bütün bunların birikmesi ve bankacılık sektörünün çökmesini yaşadı bu ülke. Ya her tartışmanın dışında tutulmalı bu. Ben bankacı olduğum için söylemiyorum bunu. Ben bankacı olduğum için söylemiyorum. Benim bir banka hissem falan da yok. Sadece bunu gördüm, bir gazeteci olarak yaşadım ben 2001 krizinde. Bu sektör dışında tutulmak zorunda. Çünkü o dönem bununla ilgili alınan yanlış kararların bedelini bütün ülke ödedi zaten. Şimdi bu tartışma niye başlatılıyor? Ya bu suç kardeşim, bayağı bildiğin suç bu. Yani sen ben yapsak süründürürler. Süründürürler. Soru. Bu ülkenin özel banka yöneticilerinden bir tanesi çıkıp bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı ne diyorsunuz siz diyebilecek mi? Karşısında oturan arkadaşlar diyebildiler mi? bir dakika ya, yani sonuçta bizim de çalıştığımız grup şey yapmasak mı acaba, yani biz de sonuçta hisse bayağı düştü ama sonuçta biz de hani İspanyol paça giyip tamamen BBVA olayına girmedik, yani bir yerimiz hala garanti diyebildiler mi? Diyemezler ki, ama sonuçta suç işleniyor. Suç işliyorsun kardeşim orada. Ve bütün bunlar yaşanırken ülkede hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Hiç. Herkes çok rahat ya. Ya bir camide bir sanatçı tehdit edilmemiş gibi davranılıyor. Ben onu mu söyledim? Bu ülkenin çok önemli, çok değerli bir sanatçısı. Eyvallah. Ya bunu adamcağıza da söyleseydiniz. Coştu coştu önünü alamadılar orada. Serçeysen serçeliğini bile geldi mevzu. Hiç değilse bize söylemediniz hadi. Onun grup toplantısından sonra gidip ona söyleseydiniz. Ya böyle dediniz ama bu ondan değil ya, ben ona söylemedim falan diye. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ve karşıda 4 kişi oturuyor. Birini geç. Onun ekrana niye çıkartıldığını biliyorsun. Parti bülteni hazırlıyor. Kalan 3 kişi. Bir tanesi Star Ana Haber sunuyor. Bir tanesi NTV'nin ana haber yorumcusu. Biri de yani gün içinde haber programı yapıyor. Ya kardeşim, insan bir parça utanır ya. Utanır. Sadece bu noktada değil, dün var ya parça parça her yerde gündem dağıtılmaya çalışıldı. Belli ki Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda bununla ilgili bir karar alınmış. Gündeme her yerinden saldıralım, dalalım ve ne çıkarsa bahtımıza diye yardıralım. Yani herkes yazdığını çizdiğini unutsun. Bitti arkadaşlar, o geride kaldı. Artık öyle bir sıkıntımız yok bizim. Onu pas geçin ama şunu yapalım hep beraber. Gündeme ilişkin ne söylendiyse tam tersinden dalalım mevzuya. Dalalım, hep beraber dalalım arkadaşlar. Nereye kadar gidebileceğiz? Size bir şey göstereceğim şimdi, onu hazırlıyorum. Yayından önce yapamadım çünkü. Ya arkadaş, bunu dışarıdakilere söylesene, o kadar troll çalıştırılıyor. Binlerce insan sabaha kadar oturdu. Sezen Aksu'yu ana avrat sövdü. Ana avrat, dilini kopartırız bir süre sonra. Coştuk, kafana sıkarız, kulağını keseriz'e falan geldi. Onlara da söyleseydin. Gerçi sonuçta onlar da onur, gurur, haysiyet olmadığı için o troll grubunda. Bugün böyle derler, yarın öyle derler. Fark eder mi? Etmez. Ama işte hep burada konuştuğumuz şey. Bir siyasal İslamcı sizi yanıltmaz diye bunun için söylüyorum işte. Asla. Öyle dendi. Yani olabilir. Ama ona denmedi ki. Kime dendi? Vallahi şu anda ismini vermek istemiyorum. Kimseyle paylaşmak istemiyorum ama başka birine söylendi bu. Kime? Bunu sormayacaksın. Sormayacaksın bunu. Soramazsın. Çünkü zaten bunun için ben karşında bir sürü insan oluşturdum. O insanlar bana soru sormuyorlar. Onlar duracaklar burada. Sen onların sorduklarıyla yetineceksin. O kadar bir de saçma bir şey ki. Soru sorulmuyor içeride. Bayağı bildiğin icraatın içinden hazırlanmış. Ya bunu tek başına yap o zaman kardeşim. Tek başına. Bu yapıldı daha önce. Tek başına yap. Özal döneminde çok uygulandı. Tek başına yap. Hiç kimse de bir şey demesin sana. Devam et. Kime ne? Ama karşında birileri varken bunu yaptığında ya görünüyorsunuz ya. Görünüyorsunuz. Ve orada prompterdan akan kelimelerin eşliğinde birileri bir şey anlatıyor. Çıkıyor, deniyor ki işte onu aldık, bunu sattık, şuraya getirdik ama söylediklerimizin içinde şunlar vardı, bunlar yoktu. Siz öyle anlamış olabilirsiniz, biz öyle demek istemedik. Nereye kadar? Nereye kadar demek istemediniz? Allah rızası için bir söyleyin ya. Nereye kadar demek istemediniz? Bakın size bir şey göstereceğim şimdi. Bu insanlar yani öyle bir şey hale getirdiler ki mevzuyu. Şunun görülmeyeceğini zannediyorlar ya. Bakar mısınız? Yeni Şafak gazetesi. Hazreti Adem ve Havva'ya uzanan dilleri koparmak bizim görevimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası Büyük Çamlıca Camii'nde Hazreti Adem ve Havva'ya yönelik tepki toplayan ifadeler kullanan Sezen Aksu'yu eleştirdi. Kimi? Sezen Aksu mu dedim ben ya? Onu yanlış demişim işte. O yok, Sezen Aksu'yla alakası yok onun. Bunları nasıl sileceksiniz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Ben size söyleyeyim. Yeni Şafak gazetesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki herif için şerefsiz dedikten sonra bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılacak ziyaret haberini nasıl verdiyse bu da öyle yok edilecek. Sorun değil ki. Sorun değil. Sana bana sorun güzel kardeşim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmek üzere mikrofonların karşısına geçiyor. O da zaten biliyorsunuz sevmediği soruyu almıyor. Ama dün konuşmasının içinde diyor ki bir belediyenin vatandaşlarına, şehirdeki hemşerilerine açık, net, düzgün bilgi vermek zorunluluğu vardır. Kapsayıcı, bütünleyici bilgi verme zorunluluğu vardır. Sanki toplantı odasından gazeteyi çıkartmamış, Barış Kaya'yı o toplantı salonundan çıkartmamış gibi konuşuyor. Önemli değil de ben başka bir şey hatırlatmak istiyorum. Bak bu Ankara'yı 25 sene boyunca bir troll yönetti. 25 sene boyunca. 2011 yılında nereden hatırlıyorum? Ben bir özel televizyon kuruluşunda, adını vermek istemiyorum, Habertürk'ün Ankara temsilcisiydim ben. Ve Ankara'da leş bir kar yağdı. Çok yağdı hem de. Gerçekten. Ankara Büyükşehir Belediyesi çuvalladı. Çuvalladı. Hoşdere Caddesi'ndeki yokuştur orası, Ankara'yı çok bilmeyenler. Aşağı doğru ve yukarı doğru çift taraflı çalışır. İki taraflı kazalar oldu üst üste. Ve bunun karşılığında insanlar tuzlama yapıldı mı sorusunu yönelttiklerinde yala bak istiyorsan diye cevap verdi. Çok özür dilerim ama Avustralya Yenilikçi Parti üyesi miydiniz siz o zaman? Hani birleştirici, bütünleyici, vatandaş için açıklamalı, seviyeli bilgi istiyorsunuz ya. Ben size söyleyeyim. Unutmuş olabilirsiniz, insanlar da unutmuş olabilir ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydınız o dönemde. Hep bana diyerek sürekli olarak kendini kurtarmaya çalışan bir iktidar var. Ve artık o kadar batık ki giden arabayı geri vitese takmaktan imtina etmiyor. Gerçekten giderken takıyor geri vitese. Sağda solda kim var, arkada kim oturuyor, önde bu kadar ani bir ivme yaratırsam kafası cama geçer mi diye düşündüğü kimse yok. Hiçbir önemi yok. Hazine ve Maliye Bakanı ayrı bir telden çalıyor. Ülkeyi tek başına yöneten kişi ayrı telden çalıyor. Ayrı telden çalan partinin sözcüsü apayrı bir telden çalıyor. Sonuç İmamoğlu yemeğe gitti. Ve Kılıçlar hatalı. Bir insan evladı şu soruyu sormuyor. Karşıda oturuyorlar. 3 kişi. 4 değil, 4.'yü geç kardeşim. O parti bülteni hazırlayıcısı. Bir gün önce CNN'de yapıyordu aynı şeyi. Fark etmez ki. Görev nereye yazılırsa oraya gidiyor. Hep beraber konuşuluyor. Ve diyor ki bu ülkeyi tek başına yöneten insan. Bakanlarımı yolladım. Sabaha kadar çalışıp orada olayı kontrol altına aldılar. Sormuyor biri ya. Kardeşim biz hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Sizin bakanlar neyle geldi Sayın Cumhurbaşkanı diye. Uçtu mu sizin bakanlar? Yani uçtu. İşte kuş bak burada da giriyor devreye. Ama kuş bütün büyük, bütünsel anlamda Ömer Çelik'in söylediği gibi serçe değil ki. Kuş uçuyor, Atatürk Havalimanı'na iniyor. Neden? O çalışıyor çünkü. Oysa bize söylenen şuydu. Bütün bu yalanlar gibi. Burası bitti artık. Sen ben uçacağımız zaman orası bitik. Başkasının ihtiyacı olduğu zaman iktidar mensuplarının açık. Tıpkı Mobese kamerası görüntüleri gibi. Bu ülkede bir sokak arkasında gencecik bir çocuk devlet vatandaş işbirliğiyle dövülerek öldürüldü. Ali İsmail Korkmaz adı. Mobese görüntüleri bulunamadı. Onun yerine dükkanlardan zorla temin edilen görüntüler çıktı. Bu ülkenin insanları sokakta saldırıya uğradı. Denildi ki kamera arızası var. Ama aynı kamera İstanbul Sarıyer'de bir balıkçının bağlantılı sokakları dahil bütün görüntülerini servis edebiliyor. Kimdir bunu sızdıran? Sizce? Ekrem İmamoğlu'nun çok ilginç bir açıklaması var. İstanbul valisine de anlattım bunu, ona da sordum diye. Bence doğru yere sormuş. Çünkü İstanbul valisinin de bağlı olduğu bir yer var. Ve dünya alem biliyor ki bu görüntüleri sızdıranların derdi sadece orada yenen yemek falan değil, bir gösterge. Yani hayatının peşindeyim. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu saat 22'de evinden, çalışma odasından bir yayın yaptı ve dedi ki açıklayacağım birkaç tane dosya var, yüzlercesi geliyor ama ben sadece bugün bir tanesini söyleyeceğim. 2 yıl içinde 6 milyar lira dolandırılmış bir ülkeden bahsedeceğim. Tek bir ihaleyle, üstelik kimseye duyurulmadan, çat diye yapılan, tek bir imzayla yapılan bir ihaleyle. Bakın bunun bir anlamı var. Bunun üst üste çıkışını sakın tesadüf saymayın. Hani orada dağıtılan bir takım görüntüler var ya, anında birilerine görüntüler gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesaj çok net ve bence çok anlamlı. Biliyorsunuz burada ilk çağrıyı ben yaptım bürokratlar için. 2 yıl oldu neredeyse. Dedim ki ya herkes attı imzayı, dikkat etsin kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti bürokrasiyle yönetilir çünkü. Sonra Kemal Bey de söyledi bunu. Doğru yerden girdi. Kemal Bey'in dün anlattıklarını sadece bir ihale dosyası olarak görmeyin. Dolandırıcılıklar, yolsuzluklar falan. Ayyuka çıkmış durumda zaten. O devletin her kademesinin içinde. Sen MOBESE görüntüsü çıkartabiliyorsun ama biz de fena değiliz'in göstergesi. Bence çok akıllıca bir hamle. Çok akıllıca bir hamle. Çok doğru bir yerden gelmiş bir hamle. Ve çok doğru noktada anlaşılmış bir hamle. Karşısında kimse yokken yaptı bunu. Keşke başkaları da karşısında kimse yokken yapsaydı dünkü konuşmayı. Karşıda oturanlar, 3 tanesi, 4.'sü beni hiç ilgilendirmiyor da, o 3 tanesi gazeteciyim diye geziyor çünkü. Gerçekten 3'ü gazeteciyim diye geziyor. Evlerine gidiyor insanlar, çocuklarına sarılıyor, anne babasını öpüyor, yüzlerine bakıyor. Ve dün Türkiye'de yayıncılık açısından gerçek bir facia yaşandı. Sadece şunu öğrendik. Öğrenmeyenler için de. Burada 6,5 senedir bas bas bağırdığım şeyi. Bir siyasal İslamcı sizi tek bir noktada şaşırtmaz. Dönüş hızına yetişemezsiniz. Mümkün değil. Ortama göre anında tavır alır, istediği yere konumlanır, istediği yerde durur. Ve onu nasıl yapmaya çalıştığı şey, durduğu yerin sorgulanmasını engellemektir. Dün yapılan da buydu. Karşıda sorgulayacak kimse yoktu. Kamu adına soru sormaya hazır kimse yoktu. Hiç utanmadan gazeteciyim diye gezen tipler vardı. Ve orada sanki soru soruyormuş gibi davranarak ellerine verilmiş kağıt parçalarını okudular. Yayın bitti. Herkesin aklında aynı şey kaldı. Ben serçe demedim ki. Ben kuş dedim. Zaten söylediğim de o değildi. Şunu ortağınıza da söyleseydiniz ya. Yeni Şafak gazetesine de söyleseydiniz. Bu sadece bir tane örnek benim gösterdiğim. Bunun gibi neler yazıldı, neler çizildi. Adliye önlerinde insanlar kafalarına sıkmakla falan tehdit ettiler. İçişleri Bakanı'nı referans göstererek üstelik. Bir siyasal İslamcı sizi tek bir noktada yanıltmaz. Aklınızın hiçbir yerinden çıkartmayın. İçine kadar hücrelerinizin işlesin beyninizde lütfen. Dönüş hızına asla yetişemezsiniz. Çünkü ortamı sizden daha önce koklar. Sizden sonra kokladıysa da siz yok artık bu kadarı da yapılmaz dediğiniz noktada döner. Dün bir örneğini daha yaşadık. Daha bundan sonra yaşayabileceğimiz onlarca örnekte olduğu gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğru, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız ki. Niye bakalım? Biz aynı değiliz. Bizler farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, her şeyimiz farklı bizim. Normalde bu. Koskoca bir ülkede birlikte yaşamayı hedefliyoruz biz. Birbirimizden korkmadan yaşamayı hedefliyoruz. Evet farklıyız ama bunu bir zenginliğe çevirmek mümkün. Bunu yapabilir miyiz'in peşindeyiz? Yapabiliriz. Çünkü böyle bir sistem var. Adı da demokrasi. Tam da isteme rejimi olan demokrasi işte. Bunu istiyoruz. Bunun için bir araya geliyoruz burada her sabah. Derseniz ki bu yayın devam etsin. Benim de katkım olsun. Vallahi YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. Çok da basit bir şey. İsterseniz YouTube üzerinden arayın. Ünsal Ünlü diye. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresine gidin. Orayı tıklayın. Oradaki abone ol düğmesini. O da YouTube aboneliği. Korkmayın, ikisi de 5 kuruş istemeyecek sizden. Para pul değil buradaki mevzu. Buraya geldiğiniz zaman yayını beğendiyseniz eğer, şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayacak olursanız, o zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. Eğer yaparsanız sevinirim, beğendiyseniz. Onun dışında YouTube üzerinden maddi katkı vermek mümkün mü? Evet. Katıl düğmesi var orada. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz ve isterseniz kullanabileceğiniz katıl düğmesi var. Süper chat var, süper sticker uygulamaları var. Bunlar var. Patreon.com'da, patreon.com Ünsal Ünlü hesabına küçük katkılar, maddi katkılar yapabilirsiniz isterseniz. Çünkü buraya verebileceğiniz en büyük katkının maddiyatla falan bir alakası yok. Burada olmak bu yayına verebileceğiniz en büyük destek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız oraya gelin. Çok güleceğiz gazetelerde. Gerçekten neyi nereye sıkıştırmaya çalıştıklarını göstereceğim size. Yok ki anlatabilecek bir şey yok. Ne anlatacaksın? Bugüne kadar geçen cumadan beri üzerine gündem bina ettiğin her şey çöktü dün. Şimdi yeni üfürükler bulmak lazım. Nasıl bulacaklar? Vallahi bakacağız. 10.30'da uygunsanız beklerim. Değilseniz yarın sabah 2022 yılının ilk serbest uçuş dertleşme yayını var. Yarın tek yayın yapacağız. Hep öyle yapıyoruz. Her ayın son cumasında yaptığımız gibi. Hem yayını değerlendiriyoruz. İlk ay nasıl geçti? Üzerinde konuşacak çok konu birikti. Bence bunları da konuşmamız lazım zaten. Medya ilişkin değerlendirmeler var. Ombudsmanlık üzerine konuşacağız yarın. Bugün eğer ikinci yayına gelemeyecekseniz yarın görüşürüz. Hepinize sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.